Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda imanın şubelerinden bahsediyorduk. Bir önceki programda ensarı sevmek, ashabı sevmek imandandır diye bahsetti. Bir bölüm açmıştı Buhari Hazretleri. Bunun peşinden ensarın İslam'a hizmetleri diye bir babı var. Burada şu rivayete yer veriyor. Birinci Akabe gecesinde. Bu Akabe beyatları çok önemli bir dönüm noktasını ifade ediyor. Peygamber Efendimiz'in hicret yerinin belli olması, hicretine karar verilmesi, İslam açısından çok önemli Akabe görüşmeleri, Medine'den insanların gelip Peygamber Efendimiz'e iman etmeleri ve ona beyat etmeleri. Birinci Akabe gecesinde beyat eden ve 12 nakibin biri bulunan, 12 kişi birinci Akabe'de beyat etmişti. İkincide de 70 küsur kişi beyat etmişti. Bedir ashabından olan aynı zamanda Ubade bin Samit radıyallahu anh şöyle anlatır. Ubade bin Samit sahabi hem Akabe'de bulunmuş hem de Bedir'de bulunmuş, en şerefli mekanlarda bulunmuş şerefli bir sahabi. Diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında ashabından bir cemaat olduğu halde şöyle buyurdular. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, evladınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye bühtan etmemek, maruf olan hususlarda idareciye isyan etmemek üzere bana beyat ediniz. Yani söz veriniz. Demek ki bu tür şeyler cahiliyede yapılıyordu. İslam gelince artık bunları Efendimiz yasaklıyor. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmak, şirk ortadan kalkacak. Hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek. İşte bugün de kürtaj olarak devam ediyor bu cahiliye adeti. Peygamberimiz halbuki bunu kaldırmıştı, çocukları öldürme işini kaldırmıştı. Kendiliğinizden uyduracağınız hiçbir yalanla kimseye bühtan etmemek, kimseye iftira etmemek, kimsenin şerefiyle oynamamak. Maruf olan yani İslam'a uygun olan hususlarda idareciye isyan etmemek. Bu şartlar üzere bana beyat edin, bana söz verin diyor Efendimiz. İçinizden sözünde duran olursa ecri ve mükafatı Allah'ın zimmeti fazlu kereminedir. Allah'a aittir. Cenab-ı Hak onun karşılığını, mükafatını verecektir. Kim de bu dediklerimden birini yapıp ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu ceza ona kefarettir. Bu yukarıdaki yanlış işlerin cezasını dünyada çekerse bu kurtulur, ona kefarettir, ahirette tekrar cezalandırılmaz. Kim de bunlardan birini yapar ancak Allah Teala dünyada günahını örterse ortaya çıkmaz, hukuktan kaçar, cezasını çekmezse onun işi Allah'a kalır. Ahirette dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır. Artık tövbe durumuna göre Cenab-ı Hakk'ın affı ister affeder, ister cezalandırır. Efendimiz böyle buyurdu. Biz de bu şartlar üzerine ona beyat ettik diyor. Ubade bin Samit radıyallahu anh. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey peygamber! Mümin kadınlar sana şu şartlar üzerine beyat etmeye geldiklerinde Allah'a hiçbir şeye şirk koşmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar, zina etmeyecekler, evlatlarını öldürmeyecekler, elleriyle ayakları arasında bir bühtan uydurup getirmeyecekler. Bir iftirada bulunmayacaklar ve sana hiçbir marufta asi olmayacaklar. Yani İslam'a uygun hususlarda sana isyan etmeyecekler, senin sözünü dinlememezlik etmeyecekler. Bu suretle onlara beyat ver ve kendileri için istiğfar ediver. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Mümtehine suresi 12. ayet-i kerime. Hudeybiye'den sonra gelen insanlar, Ebu Leheb'in kızı geliyor ilk defa. Yani peygamberimize hicret ediyor. Halbuki Mekke'den Medine'ye gelenler geri verilecekti Hudeybiye'ye göre. Ama peygamberimiz kadınlar hariç diyor. Biz kadınlara konuşmamıştık, erkekler diyor ve bu kadını geri iade etmiyor. Bunun üzerine bu ayet-i kerimeler nazil oluyor. Mekke'den gelen kadınları bu şekilde imtihan et. Bu şartlarla onlardan beyat al, onların sözlerini itibar et, sözlerine itibar et diye. Mümtehine suresi 12. ayet-i kerime. Efendimiz de görüldüğü üzere bu ayet-i kerimede sayılan şeyleri ashabına söyleyerek beyat alıyor. Yani peygamberimizin zaten Kur'an-ı Kerim'le iç içe zaten hadis-i şerifleri Efendimizin tatbikatı hep Kur'an-ı Kerim'in talimatları üzere onun istikametinde, Kur'an'ın tefsiri mahiyetinde. Burada da onu görmüş oluyoruz. Ayet-i Kerime ile hadis-i şerif bir uyum halinde. Bu şartlarla mükellef olma hususunda erkekler ve kadınlar müsavidir. Yani ayet-i kerimede erkekler kadınlardan bahsediyor, ancak bu şartlar erkekler için de Efendimizin tatbikatıyla geçerli olduğu ifade ediliyor. Ortaya konmuş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususlarda ashabından muhtelif zamanlarda beyat almıştır. Muhtelif zamanlarda muhtelif gruplardan sözler almış Efendimiz. Ensar-ı kiram 2. Akabe beyatinde evlad-ı üyelerini nasıl müdafaa ve himaye ediyorlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öylece müdafaa ve himaye etmek üzere beyat etmişler ve ahitlerini bir hakkın ifa ederek kendilerinden sonra ta kıyamete kadar İslam'a girmiş ve girecek bütün insanlara veli nimet olmuşlardır. Burada bahsedilen beyatın ise daha sonra Medine devrinin sonlarına doğru yapıldığı anlaşılmaktadır. Birinci beyatta yine Efendimiz'e beyat etmişlerdi ama onu kendilerini, çocuklarını kordukları gibi koruyacaklarını söylememişlerdi. Onun için Efendimiz hicret etmemişti. Daha sonra karar aldılar. Dediler ki ya Peygamberimiz Mekke'de çile çekiyor, sıkıntı çekiyor. Daha onu ne kadar böyle Mekke dağlarında sıkıntı içerisinde bırakacağız. Gidip ne pahasına olursa olsun Efendimiz'i alıp gelelim demişlerdi. Ve 2. Akabe beyatında ya Resulullah kendimizi, çoluk çocuğumuzu nasıl düşmandan koruyorsak seni de korumaya söz veriyoruz. Buyur memleketimize, bize gel diye hicret için Efendimiz'i davet ettiler. Efendimiz de bu söz üzerine böyle bir zaten destek arıyordu Efendimiz. Yıllardır kabilelere soruyordu. Beni korur musunuz? Beni koruyacak gücünüz var mı diye. Bu şekilde, çünkü kolay bir iş değildi. Bütün Arap Yarımadası'ndaki bütün Arap kabilelerini karşısına almak manasına geliyordu bu. Ve Ensar bu cesareti gösterdi. Bir tek kabile belki onlarca kabileyi karşısına aldı. Arap Yarımadası'nda artık belki 100 kadar kabile mi vardı bilemiyorum o zaman için. Ne kadar kabile varsa hepsini karşısına alarak bütün insanları, müşrikleri düşman yaparak kendisine peygamberimizi aldı. Çok büyük bir yük almış oldu. İşte buna da işaret ediyor Buhari Hazretleri. Ensar böyle bir hizmet gördü diyor. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre günahlardan sakınmak son derece ehemmiyetli bir husustur. Çünkü Efendimiz günahları yapmayın diye söz alıyor. Nitekim Cenab-ı Hak büyük günahlara yaklaşmamak üzere müminlerden beyat alınmasını emretmiştir. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak müminlerden böyle beyat al, söz al diyor. Biz bu günahlara yaklaşmayacağız diye. Diğer taraftan bu hadis-i şerif büyük günah işleyenlerin kafir olduğunu veya cehennemde ebedi kalacağını iddia edenler reddetmektedir. Bazı batıl ehli sünnet dışı görüşler var, mezhepler var. Büyük günah işleyen kafir olur diye. Bu hadis onu reddediyor. Diyor ki büyük günah işlese de Cenab-ı Hak affedebilir. Allah'a kalmıştır diyor Efendimiz. İsterse affeder, isterse cezalandırır diye. Demek ki büyük günah işleyenler kafir olmuyor. Kafir olarak ölmüş olsalardı onların affı olmazdı, affedilmezdi onlar. Onların affedilmeyeceği, kafirlerin ebedi cehennemde kalacağı ifade ediliyor çünkü. İleride meydana gelecek bir ayıp ve ağır korkusuyla kızları, fakr-ı zaruret korkusuyla da hem kızları hem oğlanları diri diri gömmek Araplar arasında yaygın olan bir cahiliye adetiydi. Kızları ileride belki bizi utandıracak bir iş yapar diye gömüyorlar. Erkekleri ve kızları da yine ikinci bir sebep olarak da maddi olarak imkan bulamayız diye. Bugün bu şart çok yaygın toplumumuzda. Herkes diyor ki aman bu çocukların geleceğini hiç düşünmüyor musunuz? Neden çok çocuğunuz var gibi böyle devamlı ikiden fazla çocuğu olanlara serzenişte bulunuyor insanlar. Bunu bir de Müslüman olan insanlar yapıyor maalesef. Halbuki Cenab-ı Hak herkesin rızkını kendi üzerine almış. Siz mi veriyorsunuz onun rızkını veya sizin rızkınızı kim veriyor? Onun için millet hep gelecek endişesi, işte bu çocuğun geleceği ne olacak? İşte rızkı ne olacak? Hayatı ne olacak? Nasıl bir hayat şartları olacak, işi, gücü, arabası, evi, onları düşünüyoruz diyerek kürtaj yaptıranlar, Arap cahiliyesinde cahiliye insanların yaptığı gibi çocukları doğduğunda diri diri gömenler. Onlar cahiliye insanları doğumunu hiç değilse bekliyorlarmış. Bugünkü insanlar doğumunu da beklemiyor. Daha cahiliyeden daha acele davranarak, daha anne karnında çocuğu parçalayarak çıkarttırıyor. Bu son derece yanlış bir şey, tam bir cinayettir yani, adam öldürmektir. Hatta adam öldürmekten daha kötü insanın kendi evladını öldürmesi. İki kat. Yani başkasını öldürmesi insan büyük günahtır ama kendisine ait olan kendi çocuğunu öldürmesi, kendi yakınını öldürmesi iki kat bir cinayettir. Bir katildir. Onun için bu İslam'da büyük bir günahtır. Cezası vardır. Maddi cezası da vardır. Gurre, beş deve cezası da vardır. Buna sebep olanın. Manevi cezası da daha büyüktür zaten. Bundan tövbe etmek, uzaklaşmak gerekiyor. Bunu hem ayet-i kerimenin hem hadis-i şerifin yasakladığını burada görmüş oluyoruz. Fitnelerden kaçmak dindendir. Fitnelerden, insanın dinine zarar verecek sözlerden, fiillerden, davranışlardan, ortamlardan kaçınmak dindendir, imandandır, İslam'dandır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Çok sürmez. Öyle fenalıklar meydana gelecek ki bir Müslümanın en hayırlı malı kendi dinini fitnelerden selamete çıkarmak için dağ başlarında gezdirip birikmiş yağmur suyu başlarında güttüğü davarları olacaktır. Yani öyle fitneler olacak ki insanın içerisinde, şehirde, köyde yaşamak insanın dinine zarar verecek, imanına zarar verecek. Bir insan da dinini, imanını korumak için dağlara çıkacak. Dağlarda da ne yapacak, nasıl geçinecek? Bir sürü edinecek. Oralarda sürüsüyle dağlarda otlatacak. Yağmur birikintilerinde sulayacak. Bu onun için en hayırlı mal olacak. Şehirde belki adamın daha geniş imkanları olabilir. Daha geniş çalışma, para kazanma imkanları olabilir. Ancak onu bırakıp dinini korumak için bu şekilde koyunlarla idare etme yolunu tercih edecek ve bu da onun için en hayırlı mal olacak. Böyle bir zaman gelecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Normalde Efendimiz toplum içinde yaşamayı devamlı teşvik eder. İnsanların içerisinde bulunmak, insanların sıkıntılarına katlanmak, onlara faydalı olmaya çalışmak, içtimai olmak önemlidir. Bu tavsiye edilir. Ancak öyle bir zaman gelir ki başkasına faydalı olacağım derken insan kendi imanına zarar verecekse, yani kendi dünyasına zarar vermesi de istenmez tabii ama bir dereceye kadar buna belki katlanabilir ama insanın dinine zarar verecekse toplumda yaşamak, o zaman o toplumda durmamak gerekiyor. Buradan onu anlıyoruz. Fitnelerden kaçmak dindendir, imandandır. Fitne tabiri daha çok insanın dinine zarar verecek şeyleri ifade ediyor. Fitneyi ortadan kaldırmaya gücü yetmeyen kimse için uzlet daha faziletlidir. Fitneyi kaldırmaya gücü yetmiyorsa, kendini koruyamıyorsa uzlet, yani bir kenara çekilmek, kendi başına kalmak, yalnız başına kalmak daha iyidir. Fitne olmadığı zamanlarda ise günaha düşme korkusu olmayanlar için insanlara karışmak daha hayırlıdır. Zira bunda cemaate devam etmek, yani cemaatle namaz kılmak, camiye devam etmek, Müslümanların karaltısını çoğaltmak, Müslümanların sayısını çoğaltmak, gücünü büyük göstermek, muhtaçlara yardım etmek, hasta ziyaretinde bulunmak, cenaze teşhi etmek, cenazeler namazı kılmak, onları kabre kadar götürmek, selamı yaymak, emri bil maruf ve nehyanil münkerde bulunmak, yani insanlara güzel şeyleri anlatmak, görülen yanlışları düzeltmek, iyilik ve takvada yardımlaşmak gibi faydalar vardır. Demek ki toplum içerisinde bulunmak da boşu boşuna değil. Onun da bir maksadı var. İnsan toplum içerisinde bulunarak camiye gider, cemaatle namaz kılar, daha çok sevap kazanır. Müslümanların kuvvetini artırır. Müslümanların birliğini, beraberliğini çoğaltır. Muhtaçlara yardım eder. Hasta ziyaretinde bulunur. Cenazelere katılır. Selamı yayar, insanlara selam verir. Emri bil maruf, nehyanil münkerde bulunur. Güzellikleri tavsiye eder, yanlışları düzeltir. İyilik ve takvada yardımlaşır. İnsanlara iyilik konusunda, takva konusunda yardım eder. Bunlar olursa diyor bir toplumda insan toplum içerisinde yaşaması gerekir. Ama bunları yapamayıp da dinine zarar gelecekse bunlardan oradan toplumdan uzak durup kendi başına kalması daha doğrudur. Allah Teala'yı kalpte tanımak ve takva sahibi olmak. Kalbin fiilleri, kalbinde fiilleri var. Görünmeyen fiilleri var. Marifet kalbin fiilidir. Yani Allah'ı tanımak, bilmek de kalbin bir fiilidir, faaliyetidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyuruyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir şey emrettiği zaman daima ellerinden gelebilecek amelleri emrederdi. Yani güçleri yetmeyecek, yapamayacakları şeyler söylemezdi. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala insanlara güçlerin yetmeyeceği şeyi teklif etmez, yüklemez. İnsan acizdir, gücü, belli bir gücü vardır. O gücüne göre iş verilir ona. O zaman ashab-ı kiram, ya Resulullah biz senin gibi değiliz. Allah Teala senin olmuş ve olacak günahlarına meydan vermemiştir. Cenab-ı Hak sen de hiç günah bırakmamış, günahına meydan vermemiş, sen hiç günah işlememişsin. Ne geçmişte ne gelecekte. Senin az ibadet etmen normaldir yani. Çok ihtiyacın yok. Ama biz öyle değiliz. Biz günahkarız. Bizim çok ibadet etmemiz lazım diyor. Daha çok istiyorlar sahabe-i kiram. Daha fazla namaz kılalım. Daha fazla oruç tutalım. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazap alametleri mübarek yüzlerinde belirecek kadar kızar ve ondan sonra da en ziyade takva sahibi olanınız ve Allah'ı en çok bileniniz şüphesiz ki benim buyururlardı. Yani Allah'tan korkması gereken bir şey varsa en çok korkan benim. Ama benim bile itidal üzere amel istiyorum. Allah'ı en çok tanıyan benim. Allah'ı tanıdıkça insan daha çok ibadet etmek isteği doğar. Ben en çok tanıdığım halde ben itidal üzere amel ediyorum. Bunun bir hikmeti var. Demek ki insan zayıf bir varlık, aciz bir varlık. Onun mutedil olması, orta yolda devam etmesi gerekir. Aşırılık onu devamdan geri bırakır. Aşırılığı kaldıramaz insan. Bunu gösteriyor Efendimiz. Bu sebeple de Efendimiz hep aşırı istekler olduğunda gazaplanıyor. Yani işte ben her gün oruç tutacağım, her gece namaz kılacağım sabaha kadar gibi, hiç evlenmeyeceğim gibi taleplere Efendimiz kızıyor. Diyor ki bu aşırılıktır, bu insanın gücü üzerindedir. Bunu insan yapamaz, bir müddet devam ettirir. Ama bunu devam ettirmek mümkün değildir. Din böyle yaşanmaz. Onun için Efendimiz din nasıl yaşanır onu devamlı gösterirdi. Burada tabii ki bu hadis-i şerifin alınmasının sebebi o itidalden daha çok kalbin amelleriyle, marifetle ilgili, Allah'ı en çok sevmek, takva ile ilgili. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu baba başlık olarak şunları zikrediyor. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben sizin Allah'ı en çok bileninizim buyurmuştur. Marifet kalbin bir fiilidir, Allah'ı tanımak. Çünkü Allah Teala lakin kalplerinizin kazandığı yeminler sebebiyle sizi muahaze eder buyurmuştur. Cenab-ı Hak boş olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Ancak kalbinizin kazandığı, yani düşünerek, bilerek, niyetinizi sağlam tutarak yaptığınız yeminler, şuurluca yaptığınız işler kalbin kazancı oluyor. Demek ki kalp bazı şeyleri kazanıyor niyetiyle, düşüncesiyle. Kalp güzel şeyler de kazanıyor, kötü şeyler de kazanıyor. Bunlardan dolayı sorumlu olursunuz diyor ayet-i kerimede. Bundan dolayı kalp demek ki bazı şeyler kazandığını burada Buhari Hazretleri işaret etmiş oluyor. Önceki bölümde fitneden kaçmanın imandan olduğu ifade edilmişti. Bu ise ancak kişinin dindeki kuvveti nispetinde gerçekleşir. Dini kuvvetliyse fitneden kaçabilir insan. Mümin dinine sıkı sarılıp onu muhafaza gayretine girecek ki fitnelerden korkarak insanlardan uzaklaşabilsin. Dinin kuvveti ise marifetin, yani Allah Teala'yı kalpte tanımanın kuvvetine delalet eder. Allah'ı iyi tanırsa insan ona göre günahtan sakınır, ona göre hayırlara koşar. Kişi dinini kuvvetlendirdikçe Allah'ı tanıması, marifeti de kuvvetlenir ve artar. Birbirini takviye ediyor bunlar. İlim, iman ve marifet kalbin amellerindendir. İlim, bilgi, iman, marifet kalbin amellerindendir. Kalbin amelleri ise çok şerefli, kıymetli ve ehemmiyetlidir. Kalbin amelleri diğer elin, ayağın amelinden daha şerefli görülmüş. Allah Teala'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmek de kalbin amellerindendir. Bu tür kalbi amellere diğer azalarla yapılan amellerden daha fazla ecir lütfedilir. Bu ameller taatlerin en yükseği ve asfiyanın derecelerinin en üstünüdür. Kalbin amelleri itaatlerin, Allah için yapılan işlerin en yükseğidir. Asfiya, seçkin Allah dostlarının derecelerinin en üstünüdür marifetler. Bu sebeple kişi sevdiğiyle beraber olabilmekte, sevdiğinin bulunduğu makama çıkabilmektedir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kalbi Allah Resulü'nü severse onunla beraber olur. Allah'ı severse onunla beraber olur. Diğer bir hususta kim bir kavmi ihlasla severse onların amellerini işlemese de onların zümresinden sayılır. Hazreti Enes'in dediği gibi ben de diyor Resulullah Efendimiz'in, Hazreti Ebubekir'in, Ömer'in yaptığını yapamasam da diyor. Onları seviyorum ve onlarla birlikte olmayı ümit ediyorum. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Biz diyor iman ettikten sonra en çok bu söze sevindik. En çok imana sevindik, ebedi kurtuluşu kazandık diye. Ondan sonra sevindiğimiz en önemli şey de kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifi oldu. Çünkü bu sayede ancak Allah Resulü ile beraber olabiliriz, yoksa amelimizle ona ulaşamayız. Çünkü kalpleri arasında yakınlık hasıl olmuştur. Bir kişi birini sevdiğinde kalpleri arasında bir yakınlık oluyor. Bu muhabbet büyük ihtimal kişiyi o insanları taklit etmeye sevk edecektir. Kişi sevdiğini taklit eder. Bu sebeple kişinin onlardan olması ve cehennemden kurtulması ümidiyle salihleri ve hayırlı insanları sevmesi teşvik edilmiştir. Salihleri sevmek gerekir. Çünkü onlarda olması ümit edilir. Onları taklit ederek cehennemden kurtulması ümit edilir. Buhari'nin tercihine göre iman artar ve eksilir. Buradan onu da görüyoruz. Kalpteki imanın artıp eksildiğini söylüyor. Bu hadis-i şerif de onun delillerinden biridir Buhari'ye göre. İnsanlar marifet cihetiyle farklı farklı seviyededirler. Onların en üstün ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. En çok Allah'ı tanıyan benimdir diyor çünkü. Allah Teala en fazla tanıyan ve ona karşı en çok takva sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Salih ameller mümini yüksek derecelere çıkarır ve günahlarının affına vesile olur. Salih ameller de insanın derecesini yükseltiyor. İbadette evliya olan itidal üzere hareket etmektir. Orta yol. Mümin nafile ibadetler hususunda güç yetirebileceği ve devam ettirebileceği bir seviyeye talip olmalıdır. Salih bir insan halinin güzelliğine itimat ederek ibadetlere koşmayı terk etmemelidir. Bu da var. Yani ben artık erdim oldum diye de terk etmemesi gerekiyor. Bir de zaten Efendimiz bildiriyor, hiçbiriniz diyor cennete kendi ameliyle giremez. Allah'ın rahmetiyle girer. Onun için insan itidal üzere amel edecek ama niyetinin güzel olmasına gayret gösterecek. Olmuş ve olacak günahların ifadesi geçiyor. Sahabi diyor ki Efendimiz ya Resulallah senin olmuş ve olacak günahların Cenab-ı Hak meydan vermemiştir diye. Bu ifade Fetih suresinin 2. ayet-i kerimesinde alınmıştır. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ayetinden ve tekit kuvvetlendirme için kullanılan bir kalıptır. Yani sen hiç günah işlememişsin manasında. Yoksa geçmişte gelecekte günahların affedilmiştir demek. Sen işlemiştin günah, gelecekte işleyeceksin, Allah affedecek manasında değil. Bir tekit, yani sen günahlardan uzak kaldın, Allah'ın korumasındasın, masumsun, onun tekit içindir. Yani Cenab-ı Hak senin hiçbir günah işlemene meydan vermemiştir demektir. En doğrusu bu ifadeyle Peygamber Efendimiz'in masum olduğu, günahlardan muhafaza edildiği kastedilmiştir. Buradaki günah kelimesi ise şu izahlar yapılmıştır. Günah kelimesi için. Günahtan kasıt Peygamber Efendimiz'in içtihat yaparken evla ve eftal olanı değil de daha az doğru olanı tercih etmesidir. Doğru var, daha doğrusu var. Bu tercih normalde günah olmadığı halde günah diye isimlendirilmesi Allah Resulü'nün yüksek makam ve mansıbına nazarandır. Çünkü ebrarın hasenatı mukarrabin için seyyiat sayılabilir. Bazıları da demişlerdir ki burada günahın işlenmesi kastedilmeyerek terkibin bütünü muahize olunmamaktan kinayedir. Yani sen sorumluluğa çekilmeyeceksin. Bu ifade ediliyor. Yoksa günah işlenmesi kastedilmiyor. Gelecek günah senin dua ve şefaatinle affedilecek olan ümmetinin bazı günahlarıdır. Böyle anlayanlar olmuş. Gelecekteki günahtan kasıt da Efendimizin şefaatiyle, duasıyla affedilecek ümmetin günahları. Bununla küçük günahlar kastedilmiştir diyenler olmuş. Çünkü küçük günahlar ister sehven ister kasten olsun peygamberler hakkında caizdir ve bu günahlar onları kendilerini beğenmekten korur. Zelle. Yani gururdan, kibirden korumak için böyle bazı zelleler olabilir demiş bazı alimler. Bu onun ümmetini istiğfarı teşvik etmektir. Yani bu senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmesi Cenab-ı Hakk'ın ifadesi ümmeti istiğfarı teşvik içindir. Yine bu günahtan kasıt ayetin nazil olduğu yer ve ahval gözünde alınırsa açıkça anlaşılmaktadır ki burada bağışlanan günahlardan maksat geçmiş 19 sene içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önderliğinde İslam'ın yayılması için yapılan mücadeleler, çalışmalar ve savaşlarda Müslümanların yaptığı bir takım hatalardır. Başta Peygamberimiz var. Bu hataları hiç kimse bilmemektedir. Hatta insan aklı bu samimi gayretler içinde bir eksiklik arayıp bulmakta da acizdir. Lakin Allah Teala'nın nazarında en güzel ve en yüce olma ölçüsüne göre bu çalışmalarda öyle bir takım kusurlar oluyordu ki Bunlardan dolayı Müslümanlara, müşriklere karşı kesin bir zafer nasip olmuyordu. Bazı hatalar olabiliyordu bilmeden. Bu da zaferi geciktiriyordu. Allah Teala'nın buyruğunda şu denmek istenmektedir. Fetih suresinin 2. ayetinde. Eğer siz bu hatalarla çalışmalarınıza ve cihadınıza devam etseydiniz, müşrik Arapları yenmeniz, onları alt etmeniz için daha uzun zaman gerekirdi. Ama biz bütün bu kusurları ve hataları bağışlayarak, sadece kendi kerem ve lütfumuzla onları gidererek Hudeybiye'de size bu fetih ve zafer kapısını açtık. Bu zaferi kendi gayretlerinizle başaramazdınız. Bu kastedilmiş olabilir deniyor bazı tefsirler. Burada şu nokta iyice anlaşılmalıdır. Herhangi bir gaye uğruna bir topluluk bir gayret gösteriyorsa, bu gayretin eksiklikleri, kusurları, hataları o topluluğun liderine yöneltilir. Başta kim varsa ona yöneltilir. Bu kusurlar ve hatalar liderin şahsi hatalarıdır anlamına gelmez tabii ki. Aslında bu hatalar bütün o topluluk tarafından işlenmiştir. Bizatihi o topluluğun hareketlerinin sonucudur. Ama mesuliyet liderde olduğu için suçlamalar lidere yöneltilir. Bu sebeple de Peygamber Efendimiz'e senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmesi için buyurulmuştur Fetih Suresi'nde deniyor. Tabii ki bunların en güzeli, en güzel tefsir şekli, yorum şekli bu ifadenin tekit ifade etmesidir. Yani senin bir günahın olmamıştır. Cenab-ı Hak seni masum kılmıştır. Günahlardan korumuştur. Onu ifade etmesidir. Bu yöndeki tefsir daha kuvvetli görünmektedir. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda burada nihayete erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.